Ayrım 10. Elveda güzel vatanım. Ahmet Ümit. Sayfa 101. İki hüzünlü çiçek gibi bakan iri kara gözlerin. Merhaba Ester. Dördüncü gün sabaha karşı. Gece yarısı o korkunç rüyayla uyandım yine. Oysa ara vermişti. Ne zamandır uykularımı bölmüyordu bu kabus. Artık ruh dünyanda ne değişiklikler olduysa yine tebelleş olmuştu bu meşhum rüya başıma. Kalktım, ışığı yaktım, su içtim. Dışarıda karanlık bir gece. Nedense pencereyi açmaya çekindim. Odanın içinde dolaştım bir süre. Sonra yatağın kenarına oturdum. Ben yastığıma, yastığım bana baktı bir süre. Yok, uykum kaçmıştı bir kez. Yatağa uzanmak, gözlerimi kapamak hiçbir işe yaramayacaktı. Banyoya girdim, yüzümü yıkadım, sonra oturdum masaya, yine yazmaya koyuldum. İlk kez 31 Mart ayaklanmasının ardından görmüştüm bu kabusu. Daha doğrusu ayaklanmayı bastırıp asileri telef ettiğimiz o cumartesi gününün gecesinde. O günleri teferruatıyla yazacağım sana. Şimdi sadece gördüğüm korkunç rüyayı anlatmak istiyorum. Selanik'teymişim bir sonbahar gecesi, cemiyete girdiğim şu yemin töreni, yıllar önce başımdan geçenlerin aynısı. Leon dayı beni bir binanın önüne getiriyor, gözlerim bağlı, parolayı söylüyoruz, kapı açılıyor. Leon dayı beni kapıda bırakıp ayrılıyor, her şey aynı, nefesi tütün kokan adam giriyor yine koluma. Ama farklı bir his var içimde, korkuyorum. Oysa yıllar önce o binaya girdiğimde korkudan çok heyecan duymuştum. Koridorlardan geçerken belli belirsiz sesler çalınıyor kulağıma. Rüzgar sesiyle insan fısıltısı karışımı ince bir uğultu. Sanki bir kalabalığın arasından geçiyorum. Birbirlerine beni gösteriyor, fısıltıyla hakkımda konuşuyorlar. Konuşma da değil, sanki hep bir ağızdan beni suçluyorlar. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, erkekler. Görmüyorum elbette onları ama hissediyorum. Hepsi, herkes beni gösteriyor. Lanetli biri gibi değil, suçlu biri gibi. Korkuyorlar benden. Evet, bunu da hissediyorum. Sesleri yeterince güçlü çıkmıyor. Sadece bir uğultu, uğursuz bir uğultu. Kim bunlar diye soruyorum refakatçime. Cevap vermiyor. Sanki o sinir bozucu fısıltı korosunun yarattığı tesiri bozmaktan korkuyor. Kim bunlar diyorum yeniden sesimi yükselterek. Anında bıçak gibi kesiliyor fısıltılar. Despotun huysuzlandığını fark eden mazlumlar gibi suspus oluyor herkes. O zaman cevap geliyor refakatçimden. Bana mı soruyorsun, yaptıklarını hatırlamıyor musun? Ne yaptım ki diyerek duruyorum olduğum yerde. Neden bahsediyorsun sen? Kolumdan tutarak savuruyor öne doğru. Bilmezden gelme, hepsinin hesabını vereceksin. Neredeyse düşeceğim son anda toparlıyorum. Sağ elim çekip alıyor gözlerimi kapatan bandı. Ama ortalık o kadar karanlık ki tam olarak anlayamıyorum nerede olduğumu. ''Yakın ışıkları!'' diye bağırıyor refakatçi. ''Yakın ışıkları, görsün her şeyi!'' Gözlerimi kamaştıran lambalar birer birer parlıyor. Şaşkınlıkla etrafıma bakınıyorum. ''Yanılmamışım, her yanda insanlar var. Fakat burası bir koridor değil, bir tiyatro.'' ''Evet, ortası sahne olan, etrafı izleyici koltuklarıyla çevrili, yüksek, çok yüksek bir tiyatro.'' En üstte üç kat loca çevremi sararak tırmanıyor tavana doğru. Gül kurusu koltukların hepsi dolu. Localar da öyle. Her taraf salkım saçak insan ama kimse de çıt yok. Az önceki fısıltılar çoktan dinmiş. Sadece tavandan sarkan kristal avizenin parlak taşlarında refakatçimin hala çınlayan sesi. Yakın ışıkları, görsün her şeyi. Oysa her şeyi tam olarak göremiyorum. İnsanlar var ama yüzlerini seçemiyorum. Evet, sanki hiçbirinin yüzü yok. Ağızları, gözleri, burunları var. Fakat nasıl söylesem belli değil. Belki hepsini tanıyorum, belki hiçbiriyle karşılaşmadım. Ama hepsinde itham eden o bakış. Evet, gözleri yok ama bakışlarının ağırlığını üzerimde hissediyorum. Sahi kim bu insanlar? Benim burada ne işim var? Bunları sormak için refakatçimi arıyorum. Başımı çevirince görüyorum onları. Az önce burada mıydı bu masa? Evet, yıllar önce beni teşkilata alan üç siyah kukuletalının oturduğu masa beliriyor karşımda. Nasıl savunacaksın kendini diyor ortadaki kukuletalı adam. O kendinden emin sesle en küçük bir dostluk belirtisi yok, düşmanlık da yok. Askeri bir emir gibi duygusuz, soğuk. Ne? Ne yaptın ki savunacağım kendimi diye soruyorum şaşkınlıkla. Kusura bakmayın ama neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Acı, acı çektirdin. Pelerinin altındaki eliyle etrafımızdaki insanları işaret ediyor. Bu zavallıların hepsine çok acı çektirdin. Koltuklarda oturan insanlara bakıyorum. Nedense bir eziklik, bir utanç hissediyorum içimde. Onları tanımıyorum bile. Onlara nasıl bir kötülük yapmış olabilirim ki? Öyleyse tanıdığım biri anlatsın. Sağ eliyle bu kez yanındaki kukulatalıyı gösteriyor. Anlat, anlat sana yaptıklarını. Bir an umutlanıyorum, yoksa Basri Bey mi? Öyle ya, beni cemiyete alan üç kişiden biri de oymuş. Bizzat Basri Bey açıklamıştı çöldeki o korkunç günde. İyimserliğim artarken Basri Bey olmasını umduğum kukuletalı ayağa kalkıyor. İncecik biri, sanki düşecekmiş gibi sallanıyor boşlukta. Hayır, fedailer grubundaki kumandanın bu kadar zayıf değildi. Aksine güçlü bir gövdesi vardı. Ayaklarının üzerine sağlam basardı. Peki o zaman kim bu? Merakla konuşmasını bekliyorum. Belki sesini duyarsam çıkarabilirim. Ama konuşmak yerine aniden başlığını sıyırıp atıyor. Hayretten dilimi yutacak gibi oluyorum. Karşımda sen duruyorsun. Evet, o karanlık pelerinin altından sen çıkıyorsun. Bukleli kızıl saçların, durgun yüzünde iki hüzünlü çiçek gibi bakan iri kara gözlerin. Ester, Ester diyebiliyorum sadece. Ne bir gülümseme, ne ağzından dökülen tek bir sözcük. Öylece bomboş bakıyorsun yüzüme. Anlatsana diyor yanındaki kukuletalı, sana neler yaptığını, hayatını nasıl mahvettiğini söylesene. Yine konuşmuyorsun, gözlerin usulca önüne, masanın üzerindeki bir nesneye kayıyor. Ben de bakıyorum, bayrağın üzerinde bir Karadağ tabancası görüyorum. Solgun yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeden silaha uzanıyorsun. O anda başlıyor etrafımızı saran izleyicilerin fısıltısı. Tabancayı alıp bana doğrulturken fısıltılar artıyor. Açıkça dile getirmeseler de sanki hepsinin beklentisi aynı. Tetiğe basmanı, canımı almanı istiyorlar. Korkmuyorum, hayır, ama üzülüyorum, içim sızlıyor. Benden bu kadar çok mu nefret ediyorsun? Bu kadar çok mu kırdım seni? Kahroluyorum, hatta bir an önce bas şu tetiğe de bitir şu ızdırabı diye geçiriyorum içimden. Yapma diye gürlüyor ortadaki kukulatalı. Yapma Ester, o senin işin değil. Adama dönüyorsun. Ne acı ne öfke var yüzünde. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların bomboş gözleriyle bakıyorsun. Sonra bana çeviriyorsun bakışlarını. Bir an yüzün canlanır gibi oluyor. Konuşacaksın diye umutlanıyorum. Hayır, buruk bir gülümseme beliriyor dudaklarında. O an silahı çevirip şakağına dayıyorsun. Dur diye bağırıyorum, dur yapma. Hiç bozmuyorsun gülümsemeni. Sadece gözlerini kırpıyorsun bir kere, ardından usulca basıyorsun tetiğe. Orada uyandım işte. Evet, vicdan azabı çekiyorum. Evet, içim hiç rahat değil. Ne kadar unutmaya çalışsam da, ne kadar saklamak istesem de bir türlü kurtulamıyorum bu melun hislerden. Uyanıkken aklıma gelmeyenler irademin zayıfladığı anda bir kabus olup çöküyor üzerime. Kaç kişinin canını yaktığımı, ne kadar insanı üzdüğümü bilmiyorum. Belki senden daha masumları vardı aralarında. Belki çok daha büyük kötülükler yaptım onlara. Ama sadece sen kanatıyorsun içimdeki yarayı. Aşk dünyanın en büyük bencilliğidir. Bak, hala kendimi anlatıyorum sana. Oysa senin neler yaptığını, nasıl yaşadığını ölesiye merak ediyorum. Paris'te olduğunu biliyorum. Zaten o sebepten babanın bendeki adresine yolluyorum bu mektupları. Ama başka hiçbir malumatım yok hakkında. Sahi ne yapıyorsun Ester, nasılsın, mutlu musun, şiir yazıyor musun yine, yoksa bıraktın mı? Yoksa sen de benim gibi bıktın mı bu hayattan? Belki de aşık olmuşsundur, eminim benden çok daha iyi biridir. Senin gibi bir kızı bırakıp gitmeyecek kadar da akıllı. Aslında ne kadar acı bir haberdir bu benim için. Hiç hakkım olmamasına rağmen hep bana sadık kalmış olmanı umuyorum. Elbette imkansız bu, ama umut ediyorum işte. Üstelik aradan 18 sene geçmiş olmasına rağmen ve çıldırasıya merak ediyorum seni. Öyle ya da böyle bir haber alsam, küçücük bir haber. Ester iyiymiş, Paris'te mutluymuş, Lüksemburg bahçelerine bakan bir çatı katında yaşıyormuş. Yok, ne bir mektup, ne bir selam, ne bir sitem, hiç haber gelmiyor senden ve galiba hiçbir zaman da gelmeyecek. Dehşetli sigara çekiyor canım. Birazdan geçer, hep böyle oluyor. Sanki afyon krizi gibi. Çok sürmez, az sonra geçer. Neyse, madem ki uyandım, madem ki aldım kalemi elime, devam edeyim bari hikayeme. Gülme, biliyorum meddah gibi oldu ama samimi sözler bunlar. Üstelik bir romancı olmadığım için hoş görülebilir kusurlar. Romancı dedik ya, bozmayalım o zaman yazının akışını. Evet, maziye dönelim yine. Evet, fedailer grubuna nasıl katıldığımı anlatıyordum. Yanık Halit ile Kısır İsmail, hedefimiz onlardı. Çünkü onların hedefinde de cemiyetin beyni, teşkilatçısı, hepimizin büyük efendisi Talat Bey vardı. Kararı vermiş, kalemi kırmış, hükmü kesmişlerdi. Büyük efendi öldürülecek, cemiyetin beyni yok edilecekti. Tabii biz müsaade edersek. Gireceğimiz çatışmanın siyasi sebepleri buydu. Ama Arnavut silahşorlarla kapışmak benim için başka bir anlam ifade ediyordu. Kendimi ispatlamak, cesaretimi sadece Basri Bey'e ve Mehmet Esat adındaki o küstah zabite değil, aynı zamanda kendime de göstermek. Hemen ertesi gün geçtik harekete. Hayır, adamları hemen o gün vurmayı düşünmüyorduk. Suikastın tatbikatını yapacaktık sadece. Buluşma noktamız Şeyh Hortacı Camii'nin kapısıydı. Yanık Halit ile Kısır İsmail tarihi camiye paralel olarak denize inen yan sokaktaki müstakil evlerden birinde kalıyorlardı. Her akşam da yemeklerini caminin arkasındaki küçük meydanda bulunan Arnavut lokantasında yiyorlardı. Caminin kapısına vardığımda ne Basri Bey ne de Mehmet Esat görünüyordu ortalıkta. Erken mi gelmiştim acaba? Tarihi kapıdan içeri süzüldüm, şadırvana yöneldim. Basri Bey'in söylememesine rağmen ne olur ne olmaz diye baba yadigarı revolveri de almıştım yanıma. Şadırvana oturdum, güya abdest alır gibi elimi yüzümü yıkamaya başladım. Şadırvanın tahta oturaklarına yayılmış iki mümin daha vardı, namaz öncesi temizlik yapan. Bir yandan onları gözlüyor, bir yandan da mümkün olduğunca yavaş hareket ediyordum. Öyle ya, arkadaşlarım gelmeden kalkmak zorunda kalmamalıydım şadırvandan. Fakat ne kadar yavaş da olsam sonunda abdesti almayı tamamladım, mecburen kalktım. Yüzlerce yıl önce Roma İmparatoru Galerius'un kendine mezar olarak yaptırdığı, daha sonra Aziz Georgios Kilisesi olarak Hristiyanlara hizmet vermiş, ardından da Müslümanlara ibadethane olan bu daire şeklindeki kadim anıtın iri yaz gülleriyle süslü geniş bahçesinde dolaşmaya başladım. Mümkün olduğunca kapıdan uzaklaşmamaya gayret ediyordum ki, ''Sigara var mı sigara?'' diyen bir sesle irkildim. Tanrı'nın bu aciz mahlukuna bir sigara. Şehrin zararsız meczubu Tiresias'tı bu. Sigara filan yok diye azarladım. Korkuttun beni Tiresias. Eğlenceli bir tavırla gülümsedi. Ne korkuyorsun be? İnsan Tanrı'nın evinde korkar mı? İri mavi gözleri kuşkuyla bahçede gezindi. Korkma diye fısıldadı. Korkma, Müslüman olsan da korkma. Şeytan giremez buraya. Aziz Georgios korur bizleri. Aziz Georgios mu kaldı? Burası cami artık. İddiacı bir çocuk gibi dikildi karşımda. Şimdilik ama yakında cami olmayacak. Allah'ın bu tatlı delisine laf yetiştirecektim ki kapıya yaklaşan Basri Bey'i gördüm. O da benim gibi caminin şadırvanına yönelmişti. Hemen ardından Mehmet Esat da sökün etti. İkisi de zabit giysilerini çıkarmış, sivil giyinmişlerdi. Hadi hadi işine diyerek Tiresias'ı kışkışladıktan sonra şadırvana yöneldim. Güya abdest alır gibi kollarını kıvırıp ellerini ılık suya daldırmış olan arkadaşlarımın yanına çöktüm. Vakit kaybetmeden sadede geldi Basri Bey. Arnavutlar lokantada. Az önce siparişlerini verdiler. Biz burada konuşurken yemeklerini kaşıklamaya başlamışlardır muhtemelen. Fazla vaktimiz yok. Üçümüz ayrı ayrı yürüyeceğiz arkalarından. Ben sokağın sağında olacağım, Mehmet solunda. Sen geriden geleceksin Şehsuvar. Bu pozisyonumuzu hiç bozmayacağız. En önemlisi mümkün olduğu kadar uzak duracağız adamlardan ve birbirimizden. Bizi fark ederlerse iş suya düşer. Arnavutlar eve girdikten sonra tekrar buluşacağız. Durumu iyi etüt etmemiz lazım. Yarın suikast anında kim nerede duracak, tetiğe ilk kim basacak, önce hangisini vuracağız? Bu soruların cevapları kafamızda açık olması lazım. Adamları takip ederken bu mevzular da aklınızda olsun. Yarın karşımıza çıkabilecek herhangi bir kötü ihtimale hazırlıklı olalım. Anlaşıldı mı? Sessizce onayladı kumandanımızı. İyi o zaman, haydi dağılalım. Önce Basri Bey çıktı camiden, ardından Mehmet, en sonda ben. Güneş çoktan batmıştı ama bilirsin, Selanik'in şu aydınlık akşamlarından biriydi. Körfez'in ışığı şehre vuruyor derdi rahmetli babam. Takip için hiç iyi bir zaman değildi. Karanlıkta daha iyi saklanabilirdik. Küçük meydana yaklaştığımda ne Basri Bey'i gördüm ne de bizim küstah mülazımı. Ama buralarda bir yerlerde olduklarından emindim. Belki de sindikleri yerden bana bakıp içten içe alay ediyorlardı. Bizim acemi olan aptal aptal dolanıyor ortalıkta diye. Arnavut lokantası sizin Yahudilerin işlettiği bir denizcilik şirketiyle Bulgar Dimitri'nin fırınının arasındaydı. Mesaisini tamamlayan denizcilik şirketi çoktan kapamıştı kepenklerini. Bunu fırsat bilen lokanta sahibi 4 masa birden atmıştı komşu kapının önüne. İşte o 4 masadan ilkinde oturuyordu Arnavut silahşorlar. Bunu fark ettiğinde artık çok geçti. Talat Bey gibi mühim bir adamı vurmaya gelen silahşorların göze batmayacak kuytu yerlerde yemek yiyeceğini zannetmiştim. En azından lokantanın içinde oturacaklarını düşünmüştüm. Bir an geriye dönsem diye geçirdim. Hayır, bu kuşku uyandırırdı. İstifimi bozmadan yürümeyi sürdürdüm. Bir yandan da Basri Bey izliyorsa ne öfkelenmiştir bana diye kahroluyordum. Hele bir de Mehmet Esat gördüyse mutlaka suratıma vuracaktı bu hatamı. Oysa Arnavut silahşorlar durumdan tümüyle habersiz gibiydiler. Birinin sırtı bana dönüktü. Yüzü yanık olanı ise yemeğini bitirmiş, keyifle sigarasını tüttürüyordu. Yaklaşınca başını kaldırdı, göz göze geldik. İnsanı rahatsız eden vahşi bir pırıltı vardı bakışlarında. Telaşlandım, ya beni tanıdıysa? Öyle ya, ben fotoğraflarından çıkarmıştım onları. Ya o da Şemso vurulurken benim telgrafhanenin önünde olduğumu hatırlarsa? Hemen kaçırdım bakışlarımı ve hiç düşünmeden Dimitri'nin fırınına daldım. Bilirsin, aksi adamdı Dimitri. Kapıda beni görünce kapatıyoruz dedi, sinek kovalar gibi elinin tersini havada sallayarak. Ekmek bitti. Ben de ekmek almak için yanıp tutuşmuyordum ama fırından elim boş çıkarsam Arnavut silahşorun kuşkusunu çekmekten korkuyordum. En sevimli gülümsememi takındım, en saygılı ses tonuyla izah etmeye çalıştım. Ekmek almayacağım ki. Tahta tezgahlarda sergilenen kurabiyeleri gösterdim. Şunlardan istiyorum. Göz ucuyla kurabiyelere baktı. Onlar bayat. Yarın sabah gel, tazeleri çıkmış olur. Adamın dürüstlüğü tutmuştu ama benim de başka çarem yoktu. Bayatları lazım zaten diye uydurdum. Annem pasta yapacakmış. Bayat kurabiye katılıyormuş içine. Kirpi tüyleri gibi dik kaşlarını çattı. Nasıl pastaymış o? Ne bileyim, Dimitri Usta komşumuz vermiş tarifini. Sinirli sinirli başını salladı. Ne anlarmış sizin komşu pastadan dedi. Ama kurabiyelerin olduğu tezgaha yürümekten de geri durmadı. Lezzetsiz bir tatlı çıkacak ortaya. Bana ne kadar istiyorsun? Omuz silkti. Bilmem, ver yarım okka işte. Birkaç dakika sonra elimde kurabiye paketiyle çıktım Dimitri'nin fırınından. Arnavutların masasına şöyle bir göz attım, toparlanıyorlardı. Elimdeki paketle alakadar oluyormuş gibi yaparak ilerideki sokaktan sağa saptım. Basri Bey'in söylediğine göre Arnavutların da bu sokağa girmesi gerekiyordu. Fakat benim adamların arkasından gelmem kararlaştırılmıştı. Oysa artık önlerindeydim. Kendime saklanacak bir köşe bulmalıydım ki geride kalıp olanı biteni görebileyim. Şesuvar, Şesuvar diyen bir sesle irkildim. Başımı çevirince Kürt Recep'le karşılaştım. Manav dükkanından bana el sallıyordu. Babam memurluğu sırasında çok yardım etmişti ailesine, vefalı insanlardı. Onlar da babamın sürgünlük yıllarında hep destek olmuştu bize. Ama şimdi Recep'le konuşacak halim mi var benim derken farkına vardım ki aradığım fırsat tam da buydu. Recep'in dükkanı içeri doğru uzanıyordu. Oraya kapağı atarsam Arnavutlar da iki arkadaşım da beni görmeden geçip giderlerdi önümden. Gerçi Recep kepenkleri indirmek üzereydi ama bana da fazla zaman gerekmiyordu zaten. Merhaba Recep diyerek manava yönel. Ne haber, nasılsın? Dükkanın önüne çıkıp elimi sıktı. İyiyim Allah'a şükür. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Birinin evini filan mı arıyorsun? Salak salak etrafa bakınırsan olacağı buydu işte. Bu tür işlerle hiç alakası olmayan bizim Kürdoğlu'nu bile şüphelendirmiştim. Kiralık bir yer varmış diyerek aklıma ilk gelen yalanı uydurdum. Bizim avukatlık bürosu için. İşler büyüdü, mekan küçük geliyordu artık. Çakır gözleri etraftaki binalarda şöyle bir dolandı. Allah Allah, hangisiymiş ki? İşi ciddiye almıştı. Yanlış sokağa mı girdim acaba? Belki de bir üstteki sokaklıdır. Sende ne var ne yok, işler yolunda mı? Allah'a bin şükür dedi gözlerinin içi gülerek. Bu dükkanı yeni açtık ama maşallahı var. Karnımızı doyuruyor ziyadesiyle. Eliyle dükkanın önündeki tahta kürsüyü gösterdi. Otursana şöyle, oğlana söyleyeyim. İki kahve kapıp gelsin. Yok yok, böyle iyiyim. İlk kez görüyormuş gibi dükkanının içine baktım. Oo, epeyce büyük mü senin burası? Gurura benzer bir ifade belirdi yüzünde. Büyük büyük, gel de içeriye bak. Dükkana girerken sokağa göz attım. Henüz kimsecikler görünmüyordu. Ağır adımlarla Recep'i izledim. Bak, içeride küçük bir mağara var. Tadilat sırasında çıktı. Romalılardan mı ne kalmış? Mezar filan dediler ya, ne iskelet gördüm ne de ölü. Ama çok iş görüyor. Boş sandıkları koyuyorum, çok da serin. Bir yandan dükkan sahibini dinliyor, bir yandan da adamlar ne zaman geçecek diye sokağa kolluyordum. Recep kocaman bir kese kağıdının içine kayısıları doldurmaya başlarken gördüm Arnavutları. Hiç acele etmeden salına salına çıktılar sokağın köşesinden. Bu kadar rahat olmalarına şaşırdım doğrusu. Sen kalk İttihat Terakki'nin en önemli adamlarından birini vurmaya gel ve böyle elini kolunu sallaya sallaya dolaş sokaklarda. Kayısıların son devi diyen Recep'in sözleri dağıttı dikkatimi. Götür eve, mukaddes teyze yesin. Say nasıl teyzem? Gözümü sokaktan ayırmadan cevapladım. İyi iyi, ihtiyarlık işte. Ama zahmet etmeseydin kayısı filan. Ne zahmeti, feda olsun mukaddes teyzeme. Neye bakıyorsun sen ya? Hemen yüzümü ona döndüm. Şu kiralık yer için emin olamadım da karşıdaki ev mi diye bakıyordum. Çık dedi dişlerinin arasından. Orayı kiraya vermezler. Kunduracı Lefter'in evi orası. 8 çocuk itiş kakış yaşıyorlar işte. Alt katını da dükkan yapmış adam. Çıkar mı hiç? Arnavutlar manavın önünden geçip sokak boyunca ilerlemeye başlamışlardı. Şimdi sıra bizimkilerde diye düşünürken ikisi de aynı anda göründü. Yolun sağından yürüyen Basri Bey biraz daha gerideydi. Mehmet konuşulduğu gibi sol kaldırımda ilerliyordu. Bedeni hafifçe öne eğilmişti. Bakışlarını avına kilitlemiş bir atmaca gibi gergindi. Kumandanımız ise adeta evine dönen bir aile babası gibiydi. Sakin ve kendinden emin. Benim de artık Recep'le vedalaşıp tatbikattaki yerimi alma vaktim gelmişti. Basri Bey'le Mehmet'le dükkanın önünden geçtikten sonra "Eh, bana müsaade artık," dedim kayısı paketini de alırken. "Üst sokağa da bir bakayım, oradan eve giderim." O kadar kolay değildi tabii bu bonkör delikanlıdan kurtulmak. Kayısının yanı sıra bir kese kağıdına küçük ama birbirinden lezzetli şeftaliler doldurduktan sonra ancak bıraktı yakamı. Elimde kese kağıtlarıyla ömrünün ilk suikast tatbikatına katılmak ancak benim gibi bir acemiye yakışırdı doğrusu. Allah'tan arkadaşlarım bu halimi görmüyorlardı, göremeyeceklerdi de. İlk fırsatta atacaktım elimdeki fazlalıkları. O anda fark ettim, hemen önümde yürüyen seyyar şekerciyi. Çocukken çok sevdiğim o rengarenk macunlardan satan adamlardan biriydi. Tezgahını omzuna koymuş sokak boyunca ilerliyordu ama bir tuhaflık vardı. Önce ne olduğunu anlayamadım, sonra uyandım. Bu adamın yorgun olması gerekiyordu. Bu sıcakta gün boyunca Selanik sokaklarını arşınlamış, tezgahındaki macunları bitirmeye çalışmıştı. Ama oldukça zinde görünüyordu. Saatlerdir sırtında taşıdığı tezgah hiç değilse belini biraz olsun bükmüş olmalıydı. Ne gezer, adam dimdikti ve genç bir kaplan gibi kaldırımın üzerinde sekerek ilerliyordu. Önce vehmediyorum diye düşündüm. Aptallık yapma Şesuvar, boş yere Mehmet Esad'a rezil olma diye ikaz ettim kendime. Ama içimden bir ses macuncuyu gözden kaçırma diyordu, ben de öyle yaptım. Öteki sokağa çıktığımızda artık herkes görüş menzilimin içine girmişti. Sahile kadar dümdüz inen sakin sokağın sağ kaldırımında iki Arnavut silahşör, onların 20-30 metre kadar gerisinde ise Basri Bey ile Mehmet Esad ve bizimkilerin hemen ardında da şu tuhaf macuncu. Evet, bu küçük kafile birbirinden ayrı hep birlikte yürüyordu denize doğru. Sokağı kesen ana caddeye yaklaştıklarında Arnavutlar birdenbire durdu. Yok, kuşkulandıklarından filan değil, zannederim biri sigarasını tazeleyecekti. Onlar durunca Basri Bey de yavaşladı ama Mehmet Esad yürüyüşünü hiç bozmadı, belki de bozamadı. Kolay değil, heyecan insanın aklına tesir ediyordu. Belki de Arnavutların çok beklemeyeceklerini, yeniden yola revan olacaklarını umuyordu. Ama iki silahşörün hiç acelesi yoktu. Karşılıklı olarak sigaralarını tüttürerek kahvedeymiş gibi sohbet ediyorlardı ayak üzeri. İşin tuhafı, önümdeki macuncu da yavaşlamaya başlamıştı. Neler oluyordu? Yoksa birileri bizi tuzağa mı düşürüyordu? Neden olmasın? Biz gizli bir cemiyetin üyeleriydik. Nasıl ki onların arasında bizim adamlarımız varsa, bizim teşkilatımızda da onların hafiyeleri olabilirdi. Elimdeki paketleri önünden geçtiğim evin eşiğine bıraktım hemen. Adımlarımı hızlandırdım ama fark edilmemek için sessizce yürüyordum. Ve elbette gözlerimi bir an olsun önümdekilerden ayırmıyordum. Mehmet Esat kaçınılmaz olarak iki Arnavut'a yaklaşıyordu. İki silahşor da onu fark etmişti ama aldırmadılar. Olması gereken de buydu. Tanımadıkları bir adamdan niye kuşkulansınlar? Fakat ne olduysa Mehmet yanlarından geçerken oldu. Ortalıkta hiçbir sebep yokken bizim mülazım birden silahını çekip adamlara doğrulttu. Neye uğradıklarını şaşıran iki silahşor bir an tereddüt ettiler ama Mehmet'in ikazıyla ellerini havaya kaldırmak zorunda kaldılar. Bakışlarım Basri Bey'e kaydı. O da en az benim kadar şaşkındı. Ne yapıyordu bu Mehmet Esat? Bir çuval inciri berbat edecekti. Ama dik başlı zabit yaptığının doğruluğundan emin tehditkar bir tavırla Arnavutlara bir şeyler söylüyordu. O anda fark ettim macuncunun hareketlendiğini. Evet, adam göz açıp kapayıncaya kadar tezgahını yere bırakmış, silahını çektiği gibi Mehmet'e doğrultmuştu. Daha dur demeye kalmadan da bastı tetiğe. Bütün bu olaylar olup biterken ben elimi silahımı uzatmış ama çekmeye fırsat bulamamış, sadece bizim mülazımın kanlar içinde yere yuvarlandığını görmüştüm. Fakat olanlara daha fazla kayıtsız kalamayan Basri Bey silahını asılıp üst üste sıktığı iki kurşunla macuncuyu yere devirmişti bile. Sanırım bana cesaret veren de bu oldu. Tabancamı çektiğim gibi onlara doğru koşmaya başladım. Bu arada kargaşayı fırsat bilen iki silahşor da silahlarına davranmışlardı. Ama koşarak geldiğimi fark edince duraksadılar. İşte o anda basmaya başladım tetiğe. Önce yanık yüzlü silahşor düştü yere, namluyu ötekine çeviriyordum ki gerek kalmadı. Basri Bey'in tabancasından çıkan kurşunlar ardı ardına saplandı göğsüne. Silahları bir yana, kendileri bir yana, ikisi de sırt üstü yıkıldılar yere. Dar sokak genzimi yakacak kadar kesif bir barut kokusuyla kaplanmıştı. Basri Bey sakin adımlarda Arnavutlara yaklaştı. Öldüklerinden emin olmak için birer kurşun daha sıktı başlarına. Sonra bana baktı. Tek söz etmedi ama anladım. Tıpkı Basri Bey gibi ben de kendimden emin adımlarla yaklaştım sahte macuncuya. Tezgahındaki kırmızı macundan daha koyu bir kan birikintisinin içinde yatıyordu genç adam. Ölmek üzereydi. Hiç tereddüt etmeden ben de iki kez bastım tetiğe. Cansız bedeni iki kere zıpladı kaldırımın üzerinde. Sonra tümüyle hareketsiz kaldı. Korkunç diyeceksin. Evet, korkunçtu. Ama biz onları vurmasaydık onlar bizi vuracaktı. Bir kavgaya girdiysen eğer o kavganın şartlarına uymak zorundasın. Şartlar seni eli kanlı bir katil yapsa bile. Mesele o kavgaya girmemekti. Ama ben girdim. Ondan sonrası teferruattı. Adına tarih denilse de kanlı olaylardan oluşan devasa bir teferruat. Dur, bu kısmı tamamlamadan önce Mehmet Esat paragrafını kapatalım. En azından mazideki paragrafını. Tahmin edeceğin üzere Mehmet Esat ölmemişti ama ağır yaralıydı. Biraz daha kan kaybederse sabaha çıkmazdı. Basri Bey'e dua etsin. Onu güç bela sırtlayıp bir arabaya attık. Şu sizin uzaktan akrabanız olan Monsieur David'e götürdük. Evet, şu altın çerçeveli gözlük takan ufak tefek asabi doktora. Arkadaşımızı kanlar içinde görünce sanki onu biz yaralamışız gibi "Bu ne yahu, ölüsünü getirseydiniz bari" diye azarladı. Eyvah, kabul etmeyecek diye endişelendim ama uzatmadı. Derhal aldı bizi hastaneye. Üstelik kayıt kuyut yaptırmadan. Uzun sürdü ameliyat. Saatlerce, gecenin bir yarısına kadar. Ne Basri Bey ne de ben ayrıldık ameliyathanenin kapısından ama ikimizin de umudu yoktu. Bu yaralarla zor atlatır diyorduk. Atlattı Mehmet Esat. Ne denebilir ki, naturası sağlanmış. İki haftaya kalmadan kalktı ayağa. Güvenli bir eve taşıdık onu. Her gün gittim ziyaretine, her gün konuştum onunla. Bir hasta bakıcı gibi alakadar oldum. Sevdiğim biri olduğu için değil, vazifemin bir parçası olduğu için. Hatalı da davranmış olsa o benim yoldaşım, silah arkadaşımdı. İyileşinceye kadar da ayrılmadım yanından. Artık ayağa kalkacağı, kışlasına döneceği günden önceki akşam, "Yarın sen gelme şehsi var" dedi Basri Bey emreden bir sesle. "Onun için elimizden geleni yaptık. Mehmet Esat'la yolumuz burada ayrılıyor. Artık bizim grupta yer almayacak." O akşamdan sonra defalarca gördüm Mehmet Esat'ı. Selamlaştık, aynı masada oturduk. Hatta aynı vazifenin içinde yer aldık. Ne var ki o yaz akşamı olanları hiç konuşmadık bir daha. Fakat ne zaman, nerede karşılaşırsak karşılaşalım, hep bir mahcup, hep ezik bir ifade olurdu yüzünde. Ta ki dün Pera Palas'ta beklenmedik bir anda beni görmeye gelinceye kadar. 10. ayrımın sonu. Sayfa 113.